Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu podcast yayınlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem Sak. Önemli konularda değerli hocalarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sedat Işıklı hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle merhabalar. Bugün bize vaktinizi ayırdınız ve bizlerle bu podcast'te yer aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün hocamızla birlikte afet ve travma üzerine konuşacağız. İlk sorumuzla başlamak gerekirse, hocam öncelikle sizden başlayalım. Siz bu alana nasıl yöneldiniz?
Merhaba Kerem, hoş geldin. Uzunca bir süredir bu yayını yapacağız diye kolluyorduk nihayet. Kısmet bugüneymiş. Tam da bir afeti yaşadığımız haftaya denk geldi. Aslında sıcağı sıcağına belki birçok şey üzerine de konuşabiliriz. Malum Elazığ ve Malatya'da sanırım 4 gün oldu. Akşam saatlerinde bir deprem yaşandı ve 40'ın üzerinde insan hayatını kaybetti. Sorun bu alana nasıl dahil olmamla ilgiliydi. 99 depremi ve sonrası aslında belirleyici oldu. 99'da Marmara'da yaşanan depremden sonra o dönem Psikologlar Derneği'nde yönetim kurulunda birçok arkadaşımla birlikte çalışırken psikologların da meseleye müdahil olması gerektiğini düşündük. Çünkü çok büyük çapta bir travma yaşandı aslında. Depremlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz, afetlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ama 99 depremi galiba birçok şeye uyandırdı bizi bu ülkede yapılması gerekenlerle ilgili olarak. Ruh sağlığı alanında da çok az hocamızın, ben hatırlarım ODTÜ'de Nuray Karanca hocamız, çok kıymetli kadim hocalarımızdan birisi. Depremin psikolojik etkileriyle ilgili çalışmalar yürütürdü ama yani bir elin parmakları kadar değildi akademisyen sayısı açısından. Tabii 99 depremiyle birlikte işin psikolojik boyutunda yapılması gerekenlerin ne çok fazla olduğunu da anlamaya başladık. Yani hem işin akademik boyutu, hem psikososyal hizmet boyutu, hem alan operasyonları boyutu, hem işte üniversite boyutu. Belki jeoloji de kendine buradan bir ders çıkardı, belki psikiyatri de öyle. Yani birçok akademik alan eminim ki Türkiye'de, belki inşaat mühendisliği birçok şeyi bizi uyandırdı. Hani derler ya, bazen felaketlerde hayatla ilgili bazı dersler verir bize diye. Bu 99'da bölgede yürüttüğümüz, yani Adapazarı, İzmit bölgesinde uzun süre psikososyal müdahalesi yürüttük dernek olarak, meslek örgütümüz olarak ve diğer birçok dernekle birlikte işin içine dahil oldum. Yani doktora öğrencisiyken bu hizmetlerin içinde bulundum. Sonra 2006 yılında Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği kuruldu. Kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptım. O dönemde yine derneğimiz adına. O da aslında dünyada ilklerden biridir. 6 ruh sağlığı hizmeti veren meslek örgütü afetlerde bir tür ortaklık yapabilmek adına bir protokolle bir araya geldiler. Hala da, yani bazı sıkıntılar olsa da, APHB bileşenleri birlikte hareket etmeye çalışırız ki bu Elazığ depreminde de şimdi bölgede görev yapan arkadaşlar var. Bizim dernek adına da, hem APHB'nin diğer bileşenleri olarak da. Dolayısıyla 2006'da bu protokolle birlikte de, yani işin mesleki boyutunda da işler ilerlemeye başladı. Ama herhalde özetle Kerem şunu söylemekte yarar var. Türkiye'de akademisyen psikolog olup da afet ve travma konusunu çalışmamak çok da mümkün gelmiyor bana. Çünkü mesele sadece depremler değil. Belli bir düzlemden baktığımızda çok dinamik ve büyük bir ülkede yaşıyoruz. İşte 80 milyonun üzerinde nüfus var. 4,5 milyon da Suriye'den gelenler var. Yani dünyada kayıtlı tarihte bu kadar, kayıtlı tarihte bak, bu kadar büyük bir insan hareketliliği söz konusu değil. Yaklaşık 12 ya da 13 milyon insan Suriye'yi terk etti. Yani kayıtlı tarihte böyle bir şey yok ve 4,5 milyonu şu anda bizim ülkemizde yaşıyor. Yani işe afet ve travma merkezli baktığımızda Türkiye'de inanılmaz sayıda farklı örneği var maalesef. Öyle bir coğrafyada da yaşıyoruz. Dolayısıyla Ruh sağlığı alanından bir psikoterapist olarak çalışmam, hem akademisyen olarak bulunmam biraz zorunlu hale de getiriyor. Yani soru tabii bu işe nasıl dahil olduğumdu. Gördüğün gibi yanıt uzun uzun geliyor. Daha çok şey de söylenebilir. Ben bunun bir tür mesleki görev olarak da görüyorum. Yani her psikolog tabii ki dahil olmak durumunda değil. Ama dünyada da öyle. Yani her şey iyiye doğru gitmiyor maalesef. Afetler ve travmalar açısından Türkiye'de riskli bir bölgede. Dolayısıyla bize iş düşüyor yani psikologlara iş düşüyor. Bu yüzden de evet yani hem Türkiye'de hem Türkiye dışında afet operasyonlarına dahil oluyorum. Yani ekip üyeliği, ekip liderliği, ekiplerin içindeki meslektaşların daha genç meslektaşların eğitimleri ve süpervizyonları derken üniversitede de bu konudaki akademik çalışmalarla işte elimizden geldiğince bu konuda bir katkı vermeye devam ediyorum.
Peki hocam, biz afet ve travma alanında çalışmak istiyorsak ne gibi süreçlerden geçmemiz gerekiyor?
Yani biz derken kimi kastettiğin önemli Kerem. Yani biz
Öğrenciler olarak.
öğrenciler mi,
Evet.
biz psikolog meslektaşlar mı? Çünkü farklı ilişkilenmeler olur. Afet travma alanında özellikle afet operasyonları açısından şunu söyleyeyim. Alanda bulunmanın iki temel koşulu var. Bir, gönüllü olacaksın. İki, görevli olacaksın. Yani bunu aslında açımlamakta yarar var. Ne demek gönüllü ve görevli? Yani oraya görevlendirilebilir meslek erbapları ama afet operasyonlarında insani yardım süreçlerinde gönüllü olmak önemli bir özellik. Ancak hiçbir zaman yeterli değil. Bence yeterli ve gerekli koşul görevli olmak. Ne demek görevli olmak? Ruh sağlığı alanında eğitim almış olmak. Şimdi buradan baktığımızda öğrencilerin yapabileceği katkı oldukça sınırlıdır. Lojistik desteğe katkı verebilirler. Yani şimdi tam da bulunduğumuz hafta içinde Türk Psikologlar Derneği Afet Travma Birimi Ankara'da bir şey hazırlık içinde. İstanbul'dan arkadaşlar şu anda Elazığ bölgede çalışıyorlar ve bize haberler geliyor. Biz de burada ekipler oluşturmaya çalışıyoruz, gönüllü ekipler. Ama bu gönüllü ekiplerin içinde dernek üyesi psikologlar var. İşte görevli olmak da işin diğer boyutu. Yani esas önemli boyutu da o. Gönüllü olmak yetmiyor. Bu tür afet operasyonlarına gönüllü gitmek de yetmiyor. İyi niyet çok açık ama görevli olmak öncelikli koşuldur. O da 4 yıllık lisans mezunu olmak ve derneğin afet travma temel eğitiminden geçmiş olmak şartı var. Ekip üyesi olabilmek için. Eskiden böyle yapmıyorduk çünkü eskiden biz de bilmiyorduk ne yapılması gerektiğini. Hani bu deneyimlerle ve sıkıntılar yaşandıkça aslında ne olması gerektiğini anlamaya başladık. Benim size önerim öğrenci olarak derneğin çalışmalarına katkı verebilirsiniz. Yani Ankara'da işte dernek genel merkezini arayıp işte oradaki arkadaşlarla bağlantı kurup ama alana gitme meselesinin ben öğrenciler için erken olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafı da korumamız gerekiyor. Afet operasyonları psikolojik ve fizyolojik açıdan oldukça yıpratıcı zamanlardır. Oraya gidip yardıma muhtaç hale gelme riski var. Bir de eğer görevli değilse, yani bu işin erbabı değilse o anlamda söylüyorum. Dolayısıyla yani bu alanda çalışmak isteyen psikoloji öğrencisi arkadaşlarıma benim söyleyebileceğim şey mesleğinizi elinize almayı beklemeniz gerekiyor. Belli ölçüde çünkü gerçekten duygusal açıdan da yıpratıcı, fiziksel açıdan da yıpratıcı bir iş ama bu tabii sizde hayal kırıklığı yaratmasın yani çalışamayacak mıyız diye düşünmenizi istemem. Daha merkezde mesela şu son yaşadığımız örnekte Ankara merkezde dernekte çalışmalara katkı verebilirsiniz. Ama biraz yavaş yavaş da işin içine dahil olmayı sağlar. Ben derneğin böyle de bir misyon olduğunu düşünüyorum. Ben de lisans öğrencisiyken dernekle ilişkilendim ve her zaman da kendi öğrencilerime de söyledim. Yani bu afetten bağımsız söylüyorum bunu. İleride bu meslekte olacaksanız meslek örgütüyle bir şekilde ilişkilenmeniz gerekiyor. Bunu öğrenciyken Fahri Üyelik üzerinden ya da TÜPÖŞK üzerinden ilişkilenebilirsiniz. Bunu önemsiyorum ama geri dönelim afet meselesine. Görevli olmak ruh sağlığı alanında eğitim almış olmayı gerektirir bir. Bizim için söylersek 4 yıllık psikoloji eğitimi almış olmak ve psikoloji eğitimini bitirmiş olmak. Yanı sıra derneğin afet, travma temel düzey eğitimini almış olmak gerekliliği var. Ve tabii örgütlü bir biçimde alana gitmek önemli Kerem. İşte o görevlilik meselesi o. Van'daki operasyon sırasında ekiple oturduk, konuştuk. Ekibin bir kısmını Erciş'e, bir kısmını Van'a yerleştirdikten sonra ekip lideri olarak benim sorumluluğum var orada. Çat kapı eski mezun bir öğrencim geldi. Dedi ki hocam yardıma geldim. Yani bize haber verdin mi? Yok yani gel çayımızı iç, sohbetimizi edelim ve hani sen bir süre sonra da nereden geldiysen oraya geri dön. Yani niyet çok anlaşılır. Çok ortada bir iyi niyet var. Ama iyi niyetle yapılan her yardım da iyi bir yardım olmayabilir. Yani hani karikatürize edebileceğimiz trafik kazası müdahaleleri oluyor. Aslında müdahale etmemesi gerekirken edip kişinin sakatlanmasına yol açtığını bildiğimiz örnekler var. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bazen maalesef cehenneme giden yol iyi niyet taşıyla örülüyor. Yani her yardımın da iyi bir sonuç vereceğini düşünmek uygun değil. Hele de afet operasyonlarında. Yani o gönüllü olma meselesi yeterli değil. Önce görevli olunacak. Yani bu işin uzmanı, meslek erbabı olunacak. Sonra gönüllülük onun yanına gelecek ama şart değil. Çünkü devlette psikolog olarak çalışabilirsiniz ve devlet kendi psikoloğunu, kendi hekimini, hemşiresini neyse bölgede görevlendirmek üzere yönlendirebilir. Burada meslek erbabı olmak esastır.
Mesela yüksek lisans yaparken hangi alanda, hangi hocalarla çalışmak daha verimli olur?
Afet travma alanı için evet. Soruyorsun Kerem herhalde değil mi? Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapılması gerekliliği var. Çünkü afet travma klinik psikolojinin çalışma alanlarından biridir. Dünyada bu alana özgü yani afet travmaya özgü yüksek lisans programları var ama Türkiye'de neredeyse yok denilecek kadar az. 1-2 program var. İsimlerini burada zikretmeyeyim. Afet travma odaklı klinik psikoloji yüksek lisansı var. Ama başlangıç noktası klinik psikoloji. Oradan başlayıp daha özgül bir biçimde afet travma alanına yönelebilir. Bu konuda çalışan hem İstanbul'da hem Ankara'da hem İzmir'de hocalar var ama öz itibariyle klinik psikolojinin çalışma alanı.
Peki sınır tanımayan doktorlar gibi kurumların afet birimlerinde gönüllü psikolog olabilmek için hangi yeterlilik düzeyinde olmamız gerekiyor?
Biraz önceki sorunun yanıtını tekrarlayabilirim Kerem. Yani eğitimini tamamlamış, yani yüksek öğretim eğitimini tamamlamış ve bu konuda temel eğitimlerle donanmış olması gerekliliği var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu temel düzey eğitimlerde meselenin aslında ne kadar can yakıcı olabileceğini konuşuyoruz. Yani atla deve bir eğitim verilmiyor orada. Aslında eğitimlerin temelini oluşturan şeylerden biri kendimizi nasıl korumamız gerektiğini öğrenmek de aynı zamanda. Çünkü insan bazen yardım etme motivasyonuyla kendi sınırlarını da aşabilir. Yani 7-24 uyumadan çalışan bir psikologdan 2 gün sonra bir şey bekleyemezsin ama o orada bir kahramanlık duygusuyla ki çok anlaşılır bir şey. Hareket edebilir. Dolayısıyla meslek erbabı olup temel düzey afet travma eğitimi alan kişiler en azından kendi sınırlarını ne olduğu konusunda bir bilgiye de ulaşırlar. Yani ne kadar yararlı olabilirim? Yararlı olmayacaksam nasıl zararlı olmayabilirim? Bunu öğrenmek esastır. Afet operasyonlarında aslında mesleğin her yerinde öyle. Dolayısıyla uluslararası örgütlerde çalışmak için de bence bu yeterliliğin, bu donanımın olması gerekliliği var.
Peki afet ve travma hakkında neler okuyabiliriz? Lisans sürecinde okuyacağımız, kendimizi geliştirebileceğimiz konular nelerdir?
Psikopatoloji dersi önemli. Yani sadece odur demiyorum ama klinik psikoloji merkezli dersler, kişilik kuramları, psikopatoloji, klinik psikolojiye giriş dersi, ikinci sınıfta artık bizde biliyorsunuz zorunlu hale geldi. Diğer alt alanlardan da elbette besleniyor ama burada afet travma dediğimizde aslında normal dışı bir durumdan söz ediyoruz ve konuşuyoruz. Dolayısıyla klinik psikolojinin çalışma alanı içindeyiz ama bu sadece klinik psikolojinin yarar sağlayacağı bir konu demek değil. Diğer alt alanlardan da destek alırız. Mesela çocuklarla çalışabilmek için gelişim psikolojisi çok önemli bir katkı sunar. En nihayetinde aslında orada patoloji çalışmıyoruz ama ancak sıra dışı bir durum çalışıyoruz Kerem. Yani tanımlanmış ruh sağlığı bozuklukları görmeyiz. Sadece ruh sağlığı bozukluğu geliştirmeye aday insanlar görürüz. Dolayısıyla aslında psikolojinin diğer tüm alt alanları öncelikle gelişim ve sosyal çok katkıda bulunur ama her zaman klinik psikolojinin bir çalışma alanı oldu. Çünkü sıra dışı bir durum ve sıra dışı bir ruhsallıktan söz ediyoruz ve öyle bir durumda olan insanlarla çalışıyoruz adı üzerinde. Yani her afet bir travmatik yaşantıdır. Dolayısıyla travmatik yaşantı en nihayetinde olağan dışı bir ruhsal tepki ortaya çıkarıyor. Yani benim kanımca psikopatoloji dersleri merkeze almak önemli. Bu konuda yazılan çok az sayıda Türkçe yayın var maalesef ama travma ve iyileşme önemli kitaplardan biridir. Judith Herman'ın yazdığı, Amerikalı bir meslektaşımız. Yani lisans öğrencisiyken mesela travma ve iyileşmeyi okumaya başlamak bence ders kitaplarının dışında, yani psikopatoloji ana akım ders kitaplarının dışında Türkçedeki önemli kaynaklardan biri. Eminim başkaları da vardır da ama ben travma ve iyileşmeyi yeri geldiği her yerde mutlaka öneriyorum.
Teşekkürler. Peki şimdi sırada biraz farklı bir sorumuz var. İyi bir psikoloğun afet ve travma sonrasında danışmanlarının psikolojik iyi oluşuna yönelik terapi yapmasının yanında afet ve travmaları önlemeye yönelik politik bir duruşunda olması gerektiğini düşünüyor musunuz?
Kesinlikle düşünüyorum. Bir Kerem, bir de yani afet travma sonrası terapi yapmak demek aslında terapi, burada terapi sözcüğünü kullanmak da çok uygun olmayabilir. Çünkü biz afet travma sonrası terapi yapmayız. İleride terapi ihtiyacı olabilecek kişileri belirlemeye ve anlamaya çalışırız. Çünkü afet ve travmadan hemen sonra bir bozukluk ortaya çıkmaz. Bir süre sonra çıkabilir. Ona psikolojik destek ya da psikolojik yardım, psikolojik ilk yardım, psikososyal müdahale diyebiliriz terapi yerine. Ama diğer kısmı sorunun esas önemli olan odur. Eğer depremler dağ başında olsaydı Kerem, afet olmazdı. Sadece yer sarsıntısı olurdu. Ne zaman afete dönüşüyor? İnsan faktörü olduğunda. Şimdi bu işin bir tarafı. Yani insan faktörü olduğunda ismine afet diyoruz. Şimdi Türkiye'de afet olarak niteleyebileceğimiz birçok mesele aslında afet değil. Afet önlenemez olandır. Yani 2011 Japonya'daki tsunami bir afettir. Japonya gibi deprem endüstrisi ve mühendisliği bir numara olan bir ülkede eğer bu tsunami engellenemiyorsa dünyanın hiçbir yerinde engellenemiyor demektir. Doğa kaynaklıdır ve önlenemez. Buna afet, disaster ya da afet olarak tanımlayabiliriz ama Türkiye'de durum öyle değil. İşte 6.4 müydü en son Elazığ depremi? Yine ölenler oldu. Çok daha düşük şiddette depremde insanların öldüğünü biliyoruz. Türkiye'de yapı meselesi ön plandadır. Yani yapı ve zemin etüdü maalesef işte 99 depreminde de gördük. Göz ardı ediliyor, kontroller göz ardı ediliyor ya da çok daha iyi denetlenmesi gerekliliği var. 2011'de İstanbul'da yağmur yağdı. Bak yağmur yağdı ve insanlar öldü. Buna afet diyemeyiz. Yani bir arabanın içinde 11 işçi kadın boğularak öldü. Bu afet değil. Bu insan eliyle yaratılmış, ister kasti diyelim ister kasti olmayan bir vahşet aslında. Soma bunun yine tipik örneklerinden biridir. Aile içi şiddet, ihmal istismar, çocukların uğradığı şiddet yine bunun örnekleridir. Demeye çalıştığım şey şu. Birçok afet ya da travmatik yaşantı olarak tarif ettiğimiz şey savaş da dahil olmak üzere önlenebilirdir. Önlenebilir. Nasıl önleriz bunu? Devlet politikalarıyla. Yani şiddet, kadına yönelik, çocuğa yönelik, ihmal, istismar, devlet politikalarıyla önlenebilir. Savaş, insan eliyle yaratılmış bir vahşettir ve önlenebilir. Dolayısıyla evet, psikologların ve psikolojinin de burada bir politik tutumunun ve duruşunun olması gerekliliği var. Bunu gündelik siyaset gibi düşünmeyin. Yani gündelik sağ sol siyasetinden bağımsız ve öte bir tarafı bu. İnsandan yana olmaktan söz ediyorum ben. Birçok olay önlenebilir. Çünkü birçoğu insan kaynaklıdır aslında. Afet niteliği olmakla birlikte, bak küçük örneğini vereyim. Adı küçük değil tabii, büyük aslında da, ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Adapazarı'nda Akyazı ilçesinde çalışmaya gittik ve Akyazı ilçesi denize kıyısı, işte göle kıyısı olan bir yer değil. Aslında bir iç bölgede olan bir ilçe, bilenler bilir. Depremde evler kaybolmuştu Kerem. Yerin altına girmişti evler. Niye? Çünkü şey suları, yeraltı suları yukarı doğru hareket ettiğinde toprağın üzerine yapılmış evler sanki yoğurdun üzerine yapılmış gibi ortadan kaybolmuş ve insanlar boğularak öldüler Akyazı'nda. Buna afet diyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani afet olabilmesi için gerçekten insanın gücünü aşmış olması gerekliliği var. Akyazı'nda evler ortadan kayboluyorsa, yıkılmamışlardı evler bak. Baktığımızda çatıyı görüyorduk yerle aynı hizada evleri. Anlatabiliyor muyum? Afet dediğin şey gerçekten durdurulamaz olandır. Yani yapabileceğin hiçbir şey yoktur. O zaman ona afet diyebiliriz. Tekrar söyleyeyim, aslında Türkiye'de, dünyada da öyle. Önlenebilir çok fazla sayıda olay var. Burada politik duruş olmayacak da ne olacak yani? Çünkü ancak devlet programlarıyla, devletin geliştireceği programlarla bunlar önlenebilir. Birçok şey önlenebilir. Birçok afet ve travmatik yaşantı. Dolayısıyla aslında şimdi travma sonrası stres bozukluğu bir ruh sağlığı bozukluğudur. Hep şöyle deriz, önlenebilir tek hastalıktır. Çünkü nedeni belli ve o nedeni ortadan kaldırdığında ortada bir TSSB olmayacak.
TSSB demişken şöyle bir sorumuz var. Travma sonrası stres bozukluğu her zaman depresyon ile sonuçlanır mı?
Depresyon ile sonuçlanır mı? Yani aslında travma sonrası stres bozukluğu ayrı, depresyonu ayrı değerlendirmek gerekir Kerem. Yani ikisi farklı ruhsal bozukluklar. İkisi birbirinden bağımsız görülebilir. Ama ortaklıkları daha fazladır. Yani birine A, birine B dersek, A ve B bir arada görülebilir. Travma sonrası stres bozukluğu bir süre sonra depresif bir bozukluğa da, daha doğrusu depresif bir bozukluk da eşlik edebilir. Çünkü TSSB tanısı konmuş kişi işine gidemez duruma gelir, okuluna gidemez duruma gelir, sosyal ilişkileri bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla kayıplarla birlikte o depresyonu da tetikler. Ama depresyon tek başına görülebilir bir majör depresif semptomatoloji olarak. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırt etmekte yarar var. Ama TSSB varsa kişide depresyon olma ihtimali yaklaşık %80'lerde.
Peki travma geçiren kişilere nasıl davranmalıyız veya nasıl davranmamalıyız?
Nasıl bir travmatik yaşantısı olduğuna bağlı olarak değişir ama ilk kural kişinin fiziksel ve psikolojik güvende olduğunu sağlamaktır. Afetlerle ilgili ise eğer, yani afet müdahalesi ise bu, fiziksel güven önceliklidir. Sonra psikolojik güvenin sağlanması gerekliliği var ama tabii bunlar her birisi bir süreç, yani süreç içinde işleyen durumlar. Kişilerin afet niteliği olan travmatik yaşantılara verdikleri tepkiler birinci ilk saniyelerde aynıdır. Yani kaçma, savaşma ve donup kalma tepkisidir. Biyolojik düzeyde donandığımız birkaç dakikadan sonra bireysel farklılık göstermeye başlar. Dolayısıyla farklı tepkiler olacağı için farklı tepkilere farklı müdahalelerin olması gerekliliği var. Ama toplamda güvenin yeniden tesisi ana akım müdahaleyi içerir. Yani kişilerin kendilerini bu kaotik içine düştükleri kaotik dünyanın içinde onlara rehberlik etmek esastır. Bütün operasyonlarımızda biz psikologlar olarak kişiye nasıl bir rehberlik etmemiz gerektiğini anlamaya çalışırız ama işte o yaşanan olayın coğrafyası önemli. Yani nasıl bir iklim var orada? Bu bir trafik kazası mı? Bu bir uçak kazası mı? Bu geniş kitleleri etkileyen bir deprem yaşantısı mı? Ne olduğuna bağlı olarak müdahale biçimleri değişir ama özde rehberlik etmeye çalışırız. Çünkü içine düştükleri durumda sanki yolunu, izini kaybetmiş küçük çocuklar gibi olur insanlar. Ve o durumdayken dışarıdan gelen ekiplerin rehberlik etmesi gerekliliği var. Bizim rehberliğimiz de elbette işin psikolojik boyutuyla ilgili. Yani burada rehberliği de bir metafor olarak kullanıyorum ama şey gibi düşün, trekking ya da yürüyüşe gitmiş bir grubun yolunu kaybetmesi gibi düşün. Yani o sırada ihtiyaç duyacağın şey, bilemediğin coğrafyada, yolunu, izini kaybettiğin coğrafyada oraları bilen bir rehberinin olması. Bu rehberlik görevini biz başından sonuna kadar yürütmeye çalışırız. Soma'da da aynı şeyi yaşadık. Mesela Soma çok farklı bir vahşetin yaşandığı bir yer oldu. Oraya afet diyemeyiz hiç. Hiçbir şekilde afet falan değil. Orada tam bir endüstri kazası vardı ve önlenebilir endüstriyel bir kaza. Soma'daki rehberliğimiz farklıdır. Şimdi Elazığ'daki farklı olacaktır. 99 depreminde de farklıydı. Yani dolayısıyla işin coğrafyasına ve iklimine göre değişebilir şekli şemali ama özde yaptığımız şey rehberlik. Bu rehberlik süresi boyunca daha fazla rehberliğe ihtiyacı olacak kişileri de anlamaya ve belirlemeye çalışırız. Yani daha uzun süreli rehberlik ihtiyacı olacak kişileri de anlamaya ve kayıt altına almaya çalışırız ki önleyici çalışma yürütelim. Yani 2 ay sonrasında TSSB geliştireceğini düşündüğümüz kişiye şimdiden müdahale etmek o hastalığı tedavi etmekten daha kolay. Ortaya çıkmadan yani.
Bu süreçlerden bahsetmişken intihar girişimleri hangi evrede, hangi süreçte meydana gelir?
Her düzeyde olabilir Kerem. Yani yakınını ölümünü birdenbire beklenmedik bir biçimde öğrenen biri için de o bir travmatik yaşantıdır. Dolayısıyla o kişi intihar risk grubunda olur. Ya da depremi yaşamış kişi kayıplarla birlikte 2-3 hafta sonra intihar için risk grubuna dahil olabilir. Dolayısıyla burada yine olayın ne olduğu önemli. Bir, kişinin bu olaydan nasıl etkilenmiş olduğunu bilmek önemli Kerem. Yani kişi kaç yaşında? Bir, sosyal destek sistemi var mı? İki, nasıl bir olay yaşamıştır? Bu olayı öğrendiğinde nasıl bir tepki vermiştir? Bütün bu değişkenlere bağlı olarak intihar riski işin başında da olabilir, sonrasında da olabilir. Ama intihar davranışının riskinin arttığı durumlar var. Belki onları bilmek önemli. Yani kişi sosyal destekten yoksunsa, kişi kaybettiği kişiyle ilişkisi çok çok önemliyse, yani hayatından çok önemli bir kayıp gibi yaşamışsa diyelim ki, genç bir insanın anne babasını birlikte kaybetmiş olması gibi, bir anne babanın genç evladını kaybetmiş olması gibi, bir eşini kaybetmiş olması gibi. Yani o kaybın hayatında yarattığı boşluğun niteliği ve niceliği, bir kişinin içinde bulunduğu ruhsallık, ego gücü, sahip olduğu donanım gibi birçok faktör bu risk değerlendirmesini yapmamızı sağlıyor. Yani bireyin intihar davranışı risk değerlendirmesini yapmamızı sağlıyor. Ama doğal afetlerde intihar riski çok çok düşüktür. Ne zaman intihar riski artıyor? Yakın kayıplarında. Özellikle de insan eliyle yapılmış yakın kayıplarında. Yani bir başka insanın niyetli saldırısı sonucu yakınını kaybetmiş insanlarda intihar riski yüksek olur. Bir de intihar sonucu ölümün olduğu ailelerde intihar riski olur. Yani geride kalanlarda da bu davranışın ortaya çıkma riski oluyor. Dolayısıyla intihar risk değerlendirmesi birçok faktöre göre değişir.
Çok teşekkürler hocam. Bugün bu podcast'te bizimle birlikte yer aldığınız için.
Ben teşekkür ederim Kerem. Başka hocalarla da galiba daha önce
evet
yapmışsınız. Hı-hı. Yapmaya da devam edin. Eminim dinleyiciler için de yararlı oluyordur. Sizin için de öyle. Ben teşekkür ederim.